nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhabalar.
Efendim, günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Merhaba. Hayırlı sabahlar. Evet, Umut Vakfı, Umut Vakfı ile başlayalım. Umut Vakfı, rahmetli Dedeman, Nazire Hanım'dır değil mi? Hanımefendinin kurduğu bir vakıftır. Bu bireysel silahlanmayla uğraşır. Bunun nasıl bir tehlike olduğunu yıllardır Türkiye'ye anlatmaya çalışır. Onların son raporu çıktı. Tüyler ürpertici bir rapor. Bir cümleyle özetlemeye çalışayım söylediğini. Türkiye'de yaşayan her iki yetişkin erkekten birinde ve her üç evden birinde silah var. Ve sayısı da bunun aşağı yukarı 25 milyon. Eskiden üç yetişkin erkeğe bir silah düşüyordu. Şimdi o ikiye inmiş vaziyette. Yani muazzam bir silahlanma var Türkiye'de. Ve tabii bu silahların çoğu takdir edersiniz ki ruhsatsız. yani bir ordu var Türkiye'de, yani silahlı, bireysel silahı, cebinde silahı olan. Zaten sağda solda devamlı bir hadise oluyor, izliyorsunuzdur.
Devamlı artan
bir... böyle artık birbirlerine ateş eden yani erkekler değil mi? Gördünüz evet.
Devamlı artıyor da sayısı.
En son İstanbul'da bir AVM'de böyle çatışma çıkmıştı.
Evet, tabii. Ve yani hem silah sayısında artış var, hem silahla alakalı, yani ateşli silahla alakalı şiddet oranında artış var, hem de ölümlerde artış var tabii. Yani sonuçta bu silahlar insan öldürmek için yapılıyor, yani insan, hayvan, canlı öldürmek için yapılıyor. Cebe, eve veya arabaya veya bele öyle kuruluyor. Yani. Böyle bir nur topu gibi bir sorunu var Türkiye'nin ve yani hükümetin, iktidarın bu konuda hiçbir önlem almadığını, almak istemediğini hatta biliyoruz. Yani bir de böyle bir Türkiye gerçeği var. Bunu unutmayalım, bir kenara yazalım. Çünkü çok gergin bir döneme girmiş bulunuyoruz. Başladı ne? Yani seçim, tatlı mahili eski tabiriyle. Yani bunları da, bu silahlıları da o bağlamda gözden kaçırmamak, dikkate almak, bunlara mim koymak gerekiyor. Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela açıkta silah bulundurmanın yasağının kaldırılmasından sonra %36, birkaç yıl içinde %36 silahlı olayların, silahlı öldürmelerin, cinayetlerin %36 oranında arttığını gösteren rakamlar da vardı. Tabii Türkiye'de henüz bu rakamları bilmiyoruz ama bunun da arttığına dair hiç şüphemiz yok.
Vallahi tüm Umut Vakfı'nın son çalışmasını merak edenler girip vakfın web sitesinden okuyabilir tabii.
Yani, evet, evet.
Şimdi diğer bir savaş haline intikal edelim buradan. Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir sıcak çatışma başladı. Ve bu Karabağ'la alakalı değil. Altını defalarca çizmek gerekiyor. Tabii sorunun yani başında o var elbette. Yani Karabağ, Dağlı Karabağ meselesi var ama şu sırada cereyan eden, devam eden çatışmalar doğrudan doğruya Ermenistan toprağında, Karabağ'da değil. Ve Azerbaycan topçusu ve piyadesi Ermenistan toprağına yönelik bir harekatta bulunuyor. Aynı o vakti zamanındaki 44 gün, 2 yıl önceydi değil mi? 44 gün savaşında olduğu gibi Azerbaycan Ermenistan'ın provokasyonu var. Dolayısıyla biz kendimizi koruyoruz diye aynı şey söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Yani bu bir tek bunu Azerbaycan söylüyor. Onun dışında başka, bir de Türkiye söylüyor tabii. Evet. Çavuşoğlu Ermenistan provokasyondan vazgeçsin falan diyor. Ama
artık tahrikleri bırakmalı demiş, evet.
Azerbaycan dışında yok yani Ermenistan'ın provokasyonundan bahseden. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Yani her zaman ama Azerbaycan'ın saldırısının arkasında da maalesef bu ifade, bu yaklaşım, bu ne diyeceğiz adına politika var. 49 asker ölmüş Ermenistan tarafında. Azerbaycan tarafında ne kadar öldüğü belli değil. Ölmüş mü ölmüş mü belli değil ama
bir açıklama yapıldı. 50 kişi de oradan ölmüş. Yeni
Şeyden mi? Azerbaycan'dan mı? Evet. Cemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan Azerilere taziyede bulundu. Onu da bir kenara not edelim. Yani Türkiye gene taraf tutuyor burada. Yani ilk 44
evet, yani gazete duvarda çıkan bir haber.
Yani çıkıp durdurun bu savaşı falan deniyor Ankara.
Evet, yani şeyin gazete duvarda çıkan son haber dün akşam saatleri itibariyle Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın da 50 askerin hayatını kaybettiğini açıklamış olması.
Evet. Anadolu Ajansı'ndan. Evet, 50, öbür tarafı 49, evet. Şimdi bu bunun ardında ne var? Bunun ardında yani Karabağ meselesi tabii ki var, her zaman bir yerde duruyor, artık orası alındı bitti, hatta yani köyler falan terk ediliyor, yapılan işte ateşkes anlaşması uyarınca Karabağlılar bulundukları yerleri Azeri ordusuna, Azeri yetkililere teslim ediyorlar en son geçen ayın sonunda. Böyle bir terk etki teslim, devir teslim yapıldı. Ama şimdi olan biten tamamen bu Nahiçevan'la Azerbaycan'ın yani ana toprağı arasında kalan Ermeni koridoru diyelim adına, bu Siyunik Ermenicesi, Zangezur'da Azericesi, orayla ilgili bir dolu pazarlık tartışma var biliyorsunuz. Çünkü oradan bir koridor isteniyor. Türkiye de istiyor bunu. Çünkü böylelikle Orta Asya'ya yolu açılıyor bir şekilde Azerbaycan'a. Fakat Ermenistan tarafı bu koridora karşı değil. Yani bu koridorun herkes tarafından kullanılacak ama Ermenistan toprağından geçeceği için Ermenistan'ın kontrolünde bir koridor olabileceği söyleniyordu. Şimdi bu saldırılarla birlikte, çünkü doğrudan doğruya, sadece oraya değil ama Goris, o kentin adı, dağlık bir yer, oraya topçu saldırısı var bu Siyunik'te ve orayı dolayısıyla silah zoruyla almak gibi bir keyfiyet var sanki. Yani bir gün geçtikçe bu daha herhalde yani açıklık kazanır ama Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi'nin başı, bu Charles Michel'in başını çektiği ve her iki ülkenin de en tepe yetkililerini, yani Aliyev'le Paşinyan'ı bir araya getiren bir müzakere sistemi var Brüksel'de. Son görüşmede Azerbaycan'ın bu 44 gün savaşından sonra imzalanan barış sürecine artık sıcak bakmadı. Ve Karabağ'daki Ermeni halkının güvenliği konusunda ikili müzakereyi de kabul etmediğini öğrendik. Ve bu bizim iç meselemizdir. Yani orada o toprak da bizim, orada yaşayan Ermeniler de bizim Karabağ'daki demiş Azeriler ve kestirip atmışlar. Dolayısıyla burada bir yani diyalog eksikliği, karşıtlığı her neyse söz konusu. Yani biz girer alırız diye. Şimdi Türkiye gene tarafını tabii belli etti. Yani 44 gün savaşında olduğu gibi hızla herhalde ortaya çıkacaktır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada dahil olup olmadığını muhtemelen için içindedir. Çünkü biliyorsunuz 2011'den bu yana bir Azerbaycan'la Türkiye arasında güvenlik ve savunma işbirliği anlaşması var. Yani etle tırnak yani durumu var. Şimdi Rusya devreye girmiş vaziyette ve bir Ermenistan'la Rusya arasında başka ülkeleri de kapsayan bir güvenlik anlaşması var. Erivan bu anlaşmanın devreye sokulmasını istedi. Bugün yanılmıyorsam bir toplantı olacak. Bilmiyoruz nerede. Moskova'da olabilir. Ama tabii bütün bu olup bitenin Rusya-Ukrayna ihtilafıyla alakalı olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü Rusya'nın aklı başka yerde şu sırada malum. Diğer ülkeler, üçüncü ülkeler yani Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa başta olmak üzere durdurun çağrısında bulunuyor. Tekrar edeyim, Ankara bulunmuyor. Savaşı durdurun demiyor. Avrupa'da sıkışmış vaziyette. Çünkü bu Rus gazına, sözüm ona, yani fosil yakıtına bir alternatif olarak komisyon başkanı von der Leyen kalktı, uçağa bindi, gitti. Aliyev'le bir anlaşma imzaladı biliyorsunuz. Gaz anlaşması. Yani gene döndük dolaştık, fosil yakıtlara geldik Ömer.
Evet, biraz önce bizim programın ilk bir saatlik bölümü içinde fırsat bulduk. Bu şeyin ciddi bir araştırması da var. Bu konuda Avrupa Birliği'nin fevkalade Yanis Varoufakis'in uzun bir söyleşisi var. Hem Demokrasi Now'da yayınlandı hem de kendi DiEM25'te. Yani Avrupa'nın enerji sistemi tamamen kendi halkına yöneltilmiş bir komplodur diyor, kolpadır diyor ve yani bunun tek önleme yolu da doğrudan doğruya serbest piyasa sisteminden çıkılıp buna bir halkın kontrolü altına gelmesidir. Yoksa Putin'i ve oligarklarını zenginleştirme her yerde buna yöneliktir diye önemli bir açıklamasına da biraz yer var.
Vallahi biraz hayal ürünü tabii yani Varoufakis'in söyledikleri. Oraya gelene kadar fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçebilseler külliyen yani. O bile yeter yani şimdilik.
Onu da söylüyor tabii ama yani falan.
Çok ham hayal yani. Öyle bir şey olmayacak. Neyse. Evet, Varoufakis gene Varoufakis'lerini yapmış yani. Neyse. Yani çünkü yeşillerle arası yok. Yani parlamentoda da, Avrupa Parlamentosu'nda da farklı da oy kullanıyor falan yani. Çok tuhaf tabii yani. Yeri gelmişken söyleyeyim yani. Madem Varoufakis'ten laf açıldı. Öyle bir dünya daha yok tabii, talep edilebilir de. Yani ama tuhaf bir şekilde yani bir, şimdi bu konuda esas önemli gelişme şu bence, komisyon, Avrupa Birliği komisyonu eli kulağında galiba bugün, siz onu takip ederseniz belki yarın haber olur, tasarruf tedbirlerini açıklayacak. Fevkalade önemli. Kış için tabii 27 ülkeyi kapsayan tedbirler bunlar. Ve tabii hepsi fosil yakıt ve özellikle gaz ve petrol kullanımını azaltmaya yönelik. Bakalım ne olacak. Yani pek çok ülke zaten kendi başına karar almaya başladı. Mesela Paris'te ışıl ışıl Paris vardır ya hani, o saat 10'da bütün ışıkları söndürecekler artık. O dükkanların, vitrinlerin ışıkları falan bitti. Yani herhalde inşallah da kalıcı olur tabii bu.
Tabii mağazalarda klimaların 24 dereceye ayarlanması vesaire gibi.
Mesela.
Aslında biraz günü kurtarmaya yönelik tabii bunlar çok ne kadar faydalı.
Ama kalıcı olabilir, belli olmaz. Yani kalıcı olabilir. Evet. Yani
esas
olabilir.
Dün tabii. Guardian'da bir sızdırma haber yayınlandı. Bu ilginçti. Avrupa Birliği bir karar almaya çalışıyordu. Rusya'dan alınan gaza bir üst sınır, price cap diyorlar ya.
Evet tabii.
Böyle bir karar almaya çalışıyordu. Evet, onun olmadığı. Olamayacağı ortaya çıkmış. Guardian'a sızmış belgeler. Uzlaşamamış.
Valla beceremediler herhalde. Bir de tabii geleceğiz ona sonunda. Ömer Madre'ye iyi bir haber olarak onu hazırlamıştım ama
sürprizi bozdum.
Taş koyuyor her şeye. Muhtemelen onunla alakalıdır yani.
Evet, Macaristan, Slovakya, Avusturya diye geçiyor haberde. Taş koyanlar.
Onlar da devreye girmiş demek. Evet, yani çünkü hepsi şeyden korkuyor. Yani işte millet, halk ayaklanacak, kışın üşüyecek. Ondan sonra seçim kaybedecekler falan yani. Pek çok.
Tabii Çek Cumhuriyeti'nde var. Oldu.
Evet, tabii. Evet, işte devam edelim. Epey bir malzeme var da hızlı hızlı bu Libya. Arap ülkeleri Arap Birliği toplantısı yapıldı Kahire'de merkezinde ve Bakanlar Komitesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya, Irak ve Suriye'den çekilmesini bir kez daha istedi ama geçen çarşamba Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ve bu son derece dar görüşlü ve kısa vadeli çıkarların etkisi altında alınan bir karardır. Bizim için yok hükmündedir dedi. Ondan sonra gelelim Yunanistan'a. Şimdi bu gerginlik işte Samsun'da başlatılan yeni Yunanistan seferi 3 Eylül'de son hızıyla sürüyor. Yani her fırsatta Yunanistan şöyle yaptı, böyle yaptı konuşuluyor. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, yani mikrofonu kapan Yunanistan'dan bahsediyor. Bir rahatsızlık olduğu açık. Bir de bu bir RORO, yani ne o, konteyner taşıyan Komor bandıralı bir teknenin tekne meselesi var. Bu tabii nedense Türk teknesi olarak geçti. Alakası yok Komor'la. Bu Yunan sahil koruma bu tekneyi, yani gemiyi daha doğrusu, şileti incelemeye kalkmış. Onlar da hayır demişler. Çünkü içinde Libya'ya, yine Libya ile bağlantılı silah olduğu, yani silah taşıdığı şüphesi varmış Bozcaada'nın hemen açıklarında. Fakat ilginç olan tabii bu söz konusu şilep veya tekne neyse, eski bu mamalı marmar bir de o var tahttan bir, bunu işitmiş miydiniz?
Evet, çok
evet, yaranmıştım.
Evet, çok tuhaf bir haber yani.
Evet, çok tuhaf. Neydi belirsiz ama tabii Türkiye'de yani bu ne eski Marmara olduğu, ne içinde Libya'ya giden silah şüphesi olduğu falan, onlar haber olarak yayınlanmadı tabii, yeri gelmişken söyleyeyim yani. Evet. Şimdi gelelim bu son, isterseniz şey meselesine, daha doğrusu sondan bir önce bu Vahdettin'le ilgili 9 Eylül coşkulu kutlamaları münasebetiyle İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu Vahdettin, yani son padişah ve onun ile ilgili işte hıyanet ve dalalet Mustafa Kemal Atatürk'ten alarak öyle bir ifadesi oldu Tutun Soyer'in. Yani vatan hainleri İstanbul'u terk şeye düşmana bırakanlar, teslim edenler Fatih Sultan Mehmet'le karşılaştırarak falan, işte Fatih Sultan vatan kahramanı, öbürü vatan haini falan, öyle kavramlar yok tabii Fatih Sultan Mehmet döneminde ama neyse önemli değil, her şey birbirine karışmış vaziyette. Ve bu tabii son padişah Vahdettin konusunda söylenenler de tamamen yani ipe sapa gelmez şeyler. Çünkü İstanbul'u teslim eden veya sevgi imzalamak zorunda kalan tabii ki o, ama yani devletin başı olduğu için Osmanlı Devleti'nin, ama savaşı çıkaran tabii İttihatçılar. Onlardan bahseden yok. Yani İttihat ve Terakki ve üçlü, yani üç paşa Cemal, Enver ve Talat. Ve bir de şey diyor, onlar İngiliz torpedosuyla kaçtı diyor Vahdettin için. O üç paşa da kaçtı. Onlar da Alman torpedosuyla kaçtılar esas. Yani hem de savaş bittiği gün kaçtılar. Vahdettin biraz daha kaldı üstelik. Yani çok acıklı bir durum tabii. Yani tarih bilgisi havalarda uçuşmuyor. Yani ezberler esas tabii. Her şeyde galebe çalıyor. Ve karma karışık bir mesele tabii. Yani Vahdettin demokrat veya liberal veya İttihatçı karşıtı birisi, bir yönetici olduğundan değil, çok zayıf bir padişah. Bu Yusuf İzzettin Efendi'yi bilirsin Ömer. Bu İttihatçıların muhalifi olan, Birinci Dünya Savaşı'na girilmesine karşı olan, Ermeni soykırımına karşı olan, o biliyorsun 1916'da tuhaf bir hala açıklanmamış bir şekilde ölü bulunuyor yatağında. Sol bileği kesilmiş halde bulunuyor ve onu yani sırada o varken Abdülhamit, ikinci Abdülhamit'ten sonra sırada o varken onu bir şey, muhtemelen devlet ve İttihatçılar yok ediyorlar ve yerine önce Mehmet Reşat, o hasta bir şey zaten, şehzade, ondan sonra da olmayınca da çok zayıf bir şahsiyet olan, her bakımdan Vahdettin geçiyor. Yani o da Temmuz ayında tahta çıkıyor, yani 1918'de, birkaç ay sonra da işte Ekim'de de Mondros imzalanıyor. Yani Vahdettin'in bir suçu şeyi yok, yani suçu yok. Ondan sonra da bu kaçma meselesi de tabii cumhuriyetçiler, yani Mustafa Kemal ve arkadaşları yargılamak da istemiyorlar çünkü çok şey biliyor. Bilakis Türkiye'den ayrılması herkesin işine geliyor ve Refet Paşa'nın bir lafı var o zaman Mustafa Kemal ekibinden, bu saray burnundan gaybet eyledi diyor. Gözden kayboldu diyor yani. Kaçtı, firar etti falan lafını kullanmıyor Vahdettin için.
Biz son dakikaya girdik. Hatta süreyi bitirmek üzereyiz.
Evet. Sonca sen haberini, sen şeyini istiyorsun tabii. Güzel haberini istiyorsun.
Evet. Güzel haberi bekliyorum.
28 daha var, 2 dakikamızdır.
O zaman parça çalamayız.
Avrupa Parlamentosu eli kulağında bir raporu kabul etmek üzere, Macaristan artık bir demokrasi değildir diyor karar. Evet.
Yerinde.
Bu da sana benim armağanım olsun bugün.
Tamam, çok teşekkür ederim. Ben de karşı bir armağan olarak eğer uygun görürsen sana Miranda Lambert'tan Time to Get a Gun adlı parçayı vereceğiz. Yani
abi bu şey Umut Vakfı. Time to Get a Gun. Yes.
Silah zamanı yani parti bitsin. Eğer ben de bir silah almayı düşünüyorum. Biraz daha az içebilirsem gün bir silah alacağım diyor.
2 bira fiyatına silah satıyorlar o zaman.
Yani bu konuşmamız bittiğinde bir silah almamın zamanı geldi diyor.
Yani biraz Ömer daha... sen böyle şeyler duyuyorsun. Aman etki altında kalma.
Yok bak, bunu sana, şimdiki... sana armağan etti ki.
Siz orada 3 kişisiniz. 3 erkek yani orada en aşağı bir tane silah olması lazım.
Valla bende yok. Diğerlerine bakacağız.
Bilmiyorum valla. Yani herkes birbirine sorsun. 2-7 erkek bir araya geldiğinde. Pekala.
Miranda Lambert'e kulak veriyoruz. Time to get a gun.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.